gelişme imkanı bulur diyoruz. Evet, fazla uzatmayalım. Aslında Feza Hoca'nın söylediği gibi ben sadece tatbikin üzerine çalışmıyorum. Aslında ben klasik dönemdeki bütün kitaplara biraz bulaşmak arzusundayım ama insan bunların hepsini yapamıyor tabii. Bir dil sorunu var. Bu dil sorunu Arapça'da yazılmış. Ben Arapça bilmiyorum. İkinci el şeylere muhtaç kalıyorsunuz. Tercümelere muhtaç kalıyorsunuz. Onlar da bazen dediğim nedenden dolayı çok kötü yapılmış olan ve bazı kısmen de yanlış olan şeyler. Şimdi şanslıyım. İşte gördüğünüz gibi Fatih Sultan Mehmet Bilim Tarihi bölümü var. Edebiyat Fakültesi altında. Orada Fuat Sezgin Enstitüsü var. Aslında ben Bilim Tarihi bölümündeyim. Yanıma ilginç bir kişi geldi. O da Aydın Sayılı'nın yanında ve Aydın Sayılı'nın çok takdir ettiği bir Arapça bilen bir hoca. Bu hocayı yanımıza oturttuk ve ona defalarca okutuyorum. Ondan sonra da ne olabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü ilk tekst genellikle hiçbir şekilde anlaşılır bir tekst olmuyor. Şimdi bu işi bu şekilde hallettikten sonra bu kitapların içine girmeye başladık. Ve girdikçe de şaşırdık ve enteresan kuplajlar ortaya çıktı. Bir tanesini ben bu vesileyle size getireceğim. Bu Gauss'la ilişkisi, daha doğrusu Gauss'un bir formülünün birdenbire karşıma çıkması oldu. Takvidinin bir kitabında ve teknik bir kitabında. Evet. Şimdi Gauss, bir kere önce ben bu konuşmayı Gauss için yapmıyorum. Gauss'u herkes, yani bizim benim meslekte olanlar herkes bilir. Elektrik mühendisleri bilir. Aslında çok büyük bir matematikçi, aynı zamanda elektrik mühendisi, bir bilimi ismini vermiş olan bir kişi. 1777-1855 arasında yaşamış kendisi. Herkesin bildiği, bilim tarihiyle uğraşan herkesin bildiği bir anekdot vardır. Tabii Almanlar henüz daha Mark'ın geçtiği dönemde 10 Mark'ın üzerine koymuşlardı. Şimdi biliyorsunuz artık avro geçerli. Bu eski şeyler, paralar artık kullanılmıyor. Şöyle bir durum var. Gauss ilköğretmeni bunlar yaramazlık yapıyorlar. Bu neredeyse hemen her kitapta popüler şeydir. Bunlarla ilgili bu anekdotu anlatıldığını görürsünüz. Bütler boyama için öğrencilere bir ceza veriyor. Yapışkan diyor. Ve birden yüze kadar olan sayıların toplamını hesaplıyor. Yani hiç olmazsa bir saat başından ben de rahat ederim diyor. Fakat biraz sonra bakıyor ki dalga geçiyor. Yine arkadaşıyla konuşuyor. Sen niye hesaplamıyorsun diyor. O da diyor ki hesapladım diyor. Göster bakayım diyor. Bakıyor gerçekten yapmış. Ondan sonra diyorlar ki sen babana, annenin babanı çağır da konuşalım diyorlar. Anlıyorlar ki bu değişik bir adam. Yani çok değişik bir adam. Henüz daha 10 yaşında memleketli olan Braunschweig'da bir parkın içinde kendisi Braunschweig'de civarında bir yerde doğmuş. O yüzden o parkta heykeli var. Ve bunun çok değişik bir kafa olduğunu sezinleyip burada daha değişik bir eğitimle yetiştirebiliriz. değiştirmeye çalışıyorlar. Şimdi Klaus ne yapıyor? Yani herkes bizler çok bilgilerimiz olduğu cümle ve bilim açılımlarında vesaire çok kullandığımız bir şeydi. İşte birden yüze kadar sayıları yazıyor. Ondan sonra ters olarak yazıyor. Yüzden bire kadar yazıyor. Bakıyor ki ters sütun 101 yazıyor. 101. 100 tane 101 var oluyor. Yani 100 çarpı 101 bölü 2. Acaba tutmalı. Yarıya döndükleri zaman 550. Yani 3 dakikada bunu yapıyor. Ama bunu yapabilmek için yani o sınıfta başka adam yok. Peki diğer sınıflarda da yok. Ona has bir şey yani bunu görmüş olmak genel olarak 2S eşittir. İşte N çarpı N artı 1. S eşittir. N, N artı 1 bölü 2. Yani bizim cep kitaplarımızda yazan bir formül bu. Biz bunu kullanırız. Bildiğiniz bir formül ve genellikle Gauss formülü diye bilinir. Şimdi olay bu. Ben de öğreniyorum. Ne zaman ki Takvimdin'in kitabını okurken bu formül karşıma çıktı. O zaman ben tabii şaşırdım kaldım. Çünkü o kadar şartlanmışız ki bu ilk defa Gauss duymuştur. Nerededir? Böyle bilinen bir şeydir diye. Şimdi bundan sonraki kısmı tamamen Takvimdin'e ayırmak istiyorum. Ve Takvimdin'in nasıl büyük bir adam olduğunu size anlatmaya çalışacağım. Şimdi Takvimdin'i anlayabilmeniz için önce Osmanlı toplumundaki saat düşkünlüğünü size anlatabilmem lazım. Osmanlılar biraz saat meraklısı. Yani Osmanlı'yla işi olan bir insan eğer torpil yapmak, yani etkilemek istiyorsa en güzel yöntem idarelik kişilere bir saat hediye etmek. Ve bu ne kadar kıymetliyse o kadar. O kadar ki mesela İngiliz kraliçesi Elizabeth, Fransızlar mesela şeyi almış, kapitülasyonları imzalamış. Kendisi de imzalamak istiyor. Ve İstanbul elçisine soruyor, Türkler ne sever diyor yani onlara etkileyebilmek için sefaret yazıyor, bir kıymetli bir saat bulursanız bu olur diyor. Nitekim bu saati yapıyorlar ve hediye ediyorlar ve sultan imzalıyor. Yani bu kadar basit bir iş. Bu saatlere tabii sırf İstanbul pazarı için yıllarca saat satılmış burada, imal edilmiş ve saat satılmış. İyi bir pazar. O kadar ki Jean-Yves Rousseau'nun, ben Sergide'de okudum, orada bize okuturlardı. Babası İstanbul'da uzun süre saat satıcısı yapmış. Yani onun hayatını okurken o zaman çok dikkatli çekmişti. Demek ki en kârlı işlerden kendisi İsviçre'yi ve burada Osmanlılara saat satarak aile geçimini sağlıyor. Şimdi Osmanlılara saatin ne kadar önemli olduğunu anlamak istiyorsanız bir yön ben burada minyatür getirdim. Bunlardan nereye bakarsanız mesela Fahri Sultan Süleyman'ın bir minyatürü, solda bakın bir ben maalesef monitör yok ki burada çalışmıyormuş bu ekranlarda. Onun biraz büyüktüm. Görüyorsunuz yani adamın en prestijli aksesuarı bir saat. Bunun gibi bunu çoğaltmak mümkün yani bunun gibi çok sayıda minyatür ve doküman bulmanız mümkün. Hatta bu konuda yazılmış olan kitaplar var. Mesela 3. Murat'a sunulan saat diye ortada görüyorsunuz. Bu detayı da burada gösteriyorum. Yani elçiliklerde elçiler işe başlarken işte genellikle hediyeler değişik oluyor ve hediye getiriliyor. O hediyelerin arasında saat hiç eksik olmuyor. Tabii bu saatler zamanla saraylarda, yalılarda, şeylerde, malikanelerde toplanıyor. Bunlardan birkaç tane daha göstereyim size. Sultan 3. Murat döneminde bir saat hediye edilmesi. Bu işte 1628'de bir paşaya sunulan bir saat. Bu ise 1720 yılında şenliklerde, tabii şenliklerde de saat sınırının nesli geçince çok önemli. Şimdi ilginç olan taraf, burada son olarak şunu göstereyim. Üçüncü Ahmet'e sunulan bir masa saati. İlginç olan taraf şu. Aslında mekanik saat Batı'ya ait bir şey. Doğu'nun ürettiği saat, tabii geleneksel Mezopotamya'da ve Mısır'dan kaynaklanan güneş saati ve su saati. Hiçbir zaman Doğu'da bir mekanik saat imal edilmedi. Peki nerede imal edildi bu saatler? Bu saatlerin bugün yapılan incelemelere göre aslında Endülüs'e çok yakın olan, Endülüs'ten gelmiş olan bilgiler ışığı altında Pirenelerdeki manastırlarda rahiplerin ilk mekanik saati geliştirdikleri ve bunu ayinlerde kullandıklarını biliyoruz. Bu kendi başına bir hikaye. Fakat Doğu'da hiçbir zaman bir mekanik saat imal edilmemiş. Ve bu takviye kadar böyle geliyor. Şimdi genç takviyenin hayatını birazdan göreceğiz. İstanbul'a geliyor ve çeşitli paşaların yanında onların eğitimi, yani çocukların eğitimi vesaire medresede hocalık yapıyor. Bu İstanbul'daki Topkapı Sarayı'ndaki müzenin bir öncüsü olan bir koleksiyon. Gördüğünüz gibi çok sayıda tabii bu hediye edilen saatlerden var. Bunlar envantere geçiyor ve çeşitli zamanlarda da Osmanlı döneminde sergileniyor. Buraya bir tane de saatçi dükkanı aldım. Şimdi bu kadar meraklı olunca tabii Beyoğlu'nda bir yıl saatçi var, tamirci var, işte saatle ilgili meslekleri yerler var. Saatin kendisi genellikle imal edilmiyor, bitmiş olarak geliyor ve hatta sadece ekranları değişiyor ve piyasaya sunuluyor. Fakat tabii toplumun elinde çok sayıda saat var. Bunlar çok hızlı bir şekilde bozuluyor, aşınıyor vesaire. Yani bunları tamirat şimdi takvikine geçelim. Takvikin bizim tarihimizde çok dramatik bir kişiliği var. Bana sorarsanız son büyük bilim adamı diye anlıyoruz. Yani ben bu tanımı şöyle yaptım, yapma cesaretini bulundum. Ondan sonra olanlar da var ama Takvittin gerçekten de her konuda yazmış olan, yani bilinen her konuda kitabı olan ve çok kitabı da eksik, kayıp olmasına rağmen yani başka ülkelerde henüz daha bulunmayı bekleyen bir bilim adamı. Şimdi Takvittin'in elimizdeki hayatı ve elimizdeki kitaplarını şöyle bir görmekte yarar var. Hayatını belki kısaca özetleyelim. İşte rahatsızlık rahatsızlığı gözleyici yaptığını Türk asıllı olduğunu incelemelerden biliyoruz. Sesli ve aynı Şam'da doğuyor, tahsilinde Şam'da duruyor. Bu devisi babası ve ailesinde çok sayıda müderris var. Ondan sonra Kahire'ye geçiyor. Nablus kadısı oluyor. 57-55 yıllarda İstanbul'a geliyor. Genç olarak geliyor. Büyük ihtimalle bu saat meseleleri oradan itibaren başlıyor. Çünkü birazdan anlatacağım çok enteresan bir olay oluyor. Vezir Ali Paşa hocalık yapıyor. Semiz Ali Paşa'nın yakınlık kuruyor. Kısa bir süre için İstanbul'a tekrar geliyor. Ali Paşa'nın kütüphanesi ve zengin saat koleksiyonunu inceleme fırsatını buluyor. Şimdi büyük ihtimalle ilk geldiği yıllarda çok ilginç bir şey yapıyor. Ve bir saat ustasının yanından çırak buluyor. O çıraklığı esnasında saat çok da zeki bir insan olduğunu tahmin ediyorum. Saatçılığı öğreniyor. Sadece bir tamirci değil. Arkasında yatan mekanizmanın bütün inceliklerini inceleyen bir zeka olduğunu anlıyoruz. Ondan sonra bir bahane oldu. Yani bir kere bu desteği öğrendikten sonra, yani bütün incelikleri öğrendikten sonra bir bahane uydurup oradan ayrılıyor. Ve Avrupalılara kelimenin tam manasıyla bir kasıt atıyor. Şöyle, dünyanın hiçbir yerinde bir saat kitabı yazılmaz. Yoktur öyle bir kitap. Yani Avrupa'da da yoktur. Kendileri buldukları halde hiçbir zaman kitap yazmadılar. Çünkü bu gizli bir sanattır. Usta-çırak ilişkisiyle geçer. Yani usta çırağına öğretir. Ondan sonra çırak da kendi çırağına öğretir. Yani, ve böyle nesiller boyunca devam eder. Avrupa'da böyle olur. Şimdi ilk defa bir kitap yazıldığını görüyoruz. Ve bu kitap yazılınca bir nevi meslek ulu orta etrafa yayılmış oluyor. Yani ortalık malı oluyor. Sadece çırak olarak girerek bunları öğrenebiliyorsunuz. Ondan sonra üçüncü ve son kez İstanbul'a geliyor. Burada Saadettin Efendi ile yakınlık kuruyor. Sokollu Mehmet Paşa ve Sultan II. Murat'la tanıştırılıyor. Tophane sırtlarında yeni bir hastanelik kurarak artık hatalı sonuçlar veren Ulu Bey'in işlerini güncellemekte görevlendiriliyor. Bu kısmı biliyorsunuz çok meşhurdur. O kadar ilginç bir şekilde aslında sevilmeyen bir insan. Yani hatırladığım kadarıyla Osmanlı araştırmalarında bir yazar için. Orada da takvimci konusunda bir tercüme mi bir şey yapmıştı. Orada ben okuduğumda çok şaşırdım. Avrupalılar da bu adamı takvimcini hiç sevmiyorlardı. Çok negatif laflar anlatılıyordu orada. İşte bir dolandırıcı geldi filan. Kitapta da okudum ben bunları. İşte sultanı dolandırdı, paralarını aldı, çarçur ediyor. Nasıl tane kuracağım diyor ama aslında öyle bir tercüme var.
Necizade Atayi'nin tercümesini.
Öyle miydi?
Ama orada böyle dolandırıcı
bir şey. O zaman ben başka yerde okudum. Çok negatif şeyler, raporlar gidiyor Avrupa'ya. Fakat evet, sonuçta işte gözlemleri kuruluyor. Kısa bir süre çalışıyor. Dört tarafın içinde çalışmaya başlıyor. Veba salgını çıkıyor. Ondan sonra savaşlar iyi gitmemeye başlıyor. Entrikalar oluyor. Kuruyumuz gözüküyor. Ondan sonra Yeniçeriler ayaklanıyorlar. Herhalde paraları verilmediği için. Sonunda padişah kendisini kurtarmak için takvimcileri feda ediyor. Diyor ki, dur, nasıl gidiyor? Taklitten küsüyor. Ondan sonra da pek bir şey yazdığını tahmin etmiyorum. Ben hacca gideceğim diyor. Ondan sonra uzun bir süre mezarı nerede diye sorduk. Fakat son yaptığımız incelemelerde tekrar Kahire'ye döndüğünü ve büyük ihtimalle Kahire'de bir yerde mezarı. Uzun bir süre Şam'da diye düşünüyor. Yani yolda öldü diye biliyorum. Yani Kılıç Halipa'ya hastaneyi yıkıyor. Tabii o hastane ile ilgili çok şu güzel minyatürümüz var. Bu minyatür aslında sizin kütüphanenizde bulunuyor. Yani İstanbul Üniversitesi kütüphanesinde. Çok realist bir kütüphane. Yukarıda kitapları görüyorsunuz. Kütüphanenin hastanenin genel bölümünü. Kaç kişi çalıştığını görebiliyorsunuz. Size gösteremiyorum ama elinde usulat tutan kişinin sağ tarafındakinin takipçisi olduğunu tahmin ediyorum. Bu baş yardımcısı, diğer yardımcılar ve kullandığı kişiler, kullandığı aletler vesaire hepsi güzel bir şekilde buraya çizilmiş. Şimdi eserlerine bakıyoruz. Eserler içinde bir mekanik kitabı var, Mertuluk Hüseyin'e ve Ruhani'ye. Bu kitapta ben uzun yıllar çalıştım. Sonunda tercümesi gitti, yorum gitti, bana göre yorum gitti. Çok güzel bir kitap. Son yürütüşler yapılıyor ve büyük bir ihtimalle Tuba yayınlarına çıkacak o. Mustafa Bey'in yazısı, yani o tarihi yönden bir şeyler ilave edeceğim de çok uzatıyor. Ama bugünlerde bildiğini tahmin ediyorum. Mekanik tarafı, bu mekanik saat kitabı. Şimdi bu benim bugün anlatacağım bu saat kitabı. Bu saat kitabı Selim Tekin tarafından işte Türkçe'ye sözde çevrildi. Şimdi ben hocaların arkasından konuşmak istemem ama yani daha kötü bir tercüme olamazdı. Ve yıllarca bu tercüme kimse tarafından yani kötü denmedi. Yani bir dokunulmazlık içinde belki de ayrı sayılan hürmetten midir bilmiyorum. Her yerde biraz geliyor. Ya kimse okumuyordu. Fakat saatçiler bana diyordu ki bunlar bu saatler çalışmıyor diyorlar. Ben oradan anlıyorum çünkü ben anlamıyordum. Mekanikten anlayan bir insanım. Bana göre saçma sapan şeyler yazılıyordu. Ve bunun neden böyle olduğunu da uzun süre şöyle düşündüm. Aslında meslekten olmayanların bu tür kitapları tercüme etmesi ya çevirmesi doğru değil. Meslekten ya meslekli kişilerle birlikte çevrilmesi lazım. Aksi takdirde çok uzaktan seyrettim. Nihayet Adem Bey yanıma geldi, yanıma oturdu. İşte adım adım şimdi burada değişmeye çalışıyoruz. Ve sonunda kitabın nasıl bir şey olduğunu çıktı. Bu arada tabii bu anlatacağım anekdotlar da çıktı. Ondan sonra çok güzel bir optik kitabı var. O optik kitabı da Ankara'daki arkadaşlar tarafından Topdemir. Topdemir tarafından çevirdi. Ben kendisine yalvardım, yapma beraber yapalım bunu filan diye. Yok diye işte Türkiye'de bir garip bir şeylik var. Herkes ben diyor. Fakat ben derken büyük laflar da yapılıyor. O kitap da öyle bana göre çok hatalı bir şekilde tercih ediliyor. Bak bir mektubu, kitabı, aritmetik kitabı, usturmak kitabı. Bunlar aslında kısmen bekliyor. Her biri şahane bu kitapların. Devam edelim. Gördüğünüz gibi her konuya, her konuda yazdığı şeyler var. Devamı Ruh Kafası kitabı, Astronomi Çizelgeleri, Kıble Yönü Risalesi, Dişler kitabı, Cebir kitabı, Terazi kitabı. Bu terazi kitabı son yıllarda bulundu. Thank you. tercüme, daha doğrusu tercüme de etmedi de transkripsiyonunu oluşturdu. İnsan birisiyle birlikte şey yaptı. Evet. Terazi kitabı böyle bir kitap bilinmiyordu. Diğer bağların arasında çıkıyor buna. Ondan sonra tıpla ilgili astronomi gözlemler kitabı, güneş saatleri kitabı bir. Gördüğünüz gibi her başta yazılmış kitaplar var. Ve bunların sayısının da daha artacağına yani biliyorum. Artacağını biliyorum. Bir kısım risaleler de diğer risalelerin arasında takipin olarak da çıkıyor. Bunlar okuduktan sonra tabii çıkacak. Mekanik saatin elimizde iki nüshası var. Bir tanesi Oxford, 557 sayılı. Bir tanesi Bibliotek Nasyonel'de var. Aslında iki nüsha daha var. Onlar da Kahire'de. Fakat bir türlü erişemiyorum onlara. Şu anda diplomatik şeyler çok koptu. Ne yazarsanız yazın Mısır'dan gelmiyor. Aracı koyuyorum. Gene buna rağmen olmuyor. Yani orada tanınmış kişilerle istesek bile gelmiyor. Ama belki gelirse çok seviniriz. Ama iki nüsha zaten bu iş için yeterli. Oxford nüshası kapak kaydında gökyüzünün devasa ilişkilerini gözleyen devirlerinin çarpı saatleri ve ifadesi kitabını Yüce Alem'in hizmetkarlarından Efendimiz için kaleme alan Yüce Allah'ın en fakir kullarından bağış ve atma ihtiyaç duyan Mahmud'un oğlu Takvittin Muhammed 966. Büyük Konstantin diye not düşmüş. Evet. Fakat güzel olan öbür nüsha Paris'teki. Fakat Paris'teki nüshanın baş kapağında Latince bir yazı var. Gördüğünüz gibi bir Joseph Asseri diye 1733'te bu kitabı oradan satın almış. İşte 19 İspani anne sene 966 diye yani elinde geçme kaydı Latince olarak buraya yazmış. Paris Nüshası'nın beslenesi bu şekilde. Fazla süslü değil ama çizimler çok güzel. Eserin bölümlerine bakıyoruz. Çok sistematik, çok sistematik bölümmüş. Bir giriş var. Birinci makale bitti. Ona sır yaktı diyor. Saatler, yani ağırlık oluşan saatler. Bütün karakter kalitelerimizi, saatlerin uyarılması, saatlerin bildirimi. 12 duruşlu saatler, 24 duruşlu, tam donanımlı saatler, çeyrek duruşlu saatler, ikaz saatler. Gördüğünüz gibi yani büyük bir saat kitabı yazsak, biz yazsak ancak böyle güzel bir sistematik de yazarız. Gerçekten insanın hayrete uyandığından ve ilk defa böyle bir kitap yazıldığını düşünürsünüz. Adamın ne kadar değerli bir bilim adamı olduğunu takdir edersiniz. Devam ediyor. Çok komple bir kitap. Ondan sonra gelen bölümlere bakalım. Ay bildiri ve ay fazı gösterimi, yani ayı da gösteriyor. 30 dişli çark kullanılı. 59 dişli çark oldu. Çeşitli saatlerde kullanılan dişlilerle ilgili bir takım yöntemler anlatıyor. Ara dişli kullanımı, ufuk ve dönen çift pencereli saatler, dönen tek pencereli, sabit pencereli, hafta ve ay gösterdiği, küresel ay kullanımı, güneş burçları, ay denizini gösterdiği, farklı yapılardaki mekanik saatler, dikli saatler, ayrıntılı saatler, cemberli saatler, cebri saatler. Bu cebri ile kastettiği yaylı saatlerle geliyor. Bütün bunları böyle anlatıyor. Bunlar zemberekli saatlere ayrı bir kısım ayırıyor. İpsiz tılsımi saatler diyor buna. Astronomik saatler, tek bölmeli saatler şeklinde sonuna getiriyor. Yani saatler konusunda komple bir kitap. Şimdi iki saatlerde bazı ayrıntılar göstermek istiyorum ve burada kullanılan yöntemi kısaca anlatmak istiyorum. Bu burada ipli saatlerde genellikle taç pili dediğimiz şu taçlar taç pili kullanılıyor. Bir eksen etrafında taç şeklinde bir dişli var. Bu dişlinin ortasından yukarıdan aşağı doğru bir rakas kuruluyor. O rakas bir sağa bir sola, bir sağa bir sola gidiyor. Bu gitme esnasında üzerinde bulunan paletler var. O paletler bir yukarıdan bir aşağıdan, bir yukarıdan bir aşağıdan taç piline çarpıyor. Ve böylece sistemin yavaşlatılması sağlanıyor. Yoksa aksi halde bıraktığınız zaman ağırlıkla boşalırdı. Boşalmaması lazım ve her sağa veya sola vuruşu bir saniyede oluşması lazım. Tak, tak, tak, tak diye. Biz buna eşapman diyoruz. Değil mi? Fransızca kelime eşapman geliyor, kurtulmadan geliyor. Böylece bu yöntemle ilk mekanik saatler gerçekleşmiş oluyor. Bunun için aparatı sağlayan buna dik olan bir çubuk var. O çubuğun üzerinde de ağırlıklar var. Bu ağırlıkların kurulumunu değiştirerek de saatin daha hızlı veya daha yavaş gidip gelmesi sağlatılmış oluyor. Evet. Böyle bir şey. Şimdi ayrıntılara girersek, yani çizimlere bakarsanız bu böyle yandan görünüşü. Bu tabii ki gösterdiğim şey yandan görünüşü. Rakkasın yandan görünüşü. Ondan sonra orijinal çizim ise tabii orijinal çizimi yorumlamak her zaman herkesin alışmak lazım. Yani bu sol taraftaki Paris Müzesi, sağ taraftaki ise Oxford Müzesi. Gördüğünüz gibi nüshalar arasında çizim farkları var ama elime şeydeki, Kahire'deki nüshalar gelse bunlar da daha farklı olurdu. Fakat prensip birbirine uyması lazım. Yani renk değişebilir, gösterim değişebilir ama prensip anlaşılır. Bunlar birbirine aktarımı gösteriyor, dişlilerin konumunu gösteriyor, en yukarıda taç gibi olmak üzere. Tabii biraz okuyanın bunu da bilmesi lazım. Eğer tüm detayları çizerseniz, ki biz bunu çizdik, o zaman saat yani yandan gördüğümüz bir şekilde ortada oluşmuş. Yukarıda o cetvel var. Rakkas bunu görüyorsunuz, taç bilgiyi, taçı görüyorsunuz, taç dişlisini görüyorsunuz, oradan rakkas bilgiyi görüyorsunuz. Yaparlı, o rakkas bilgiden taç bilgiyle yeni bir diş var. Ondan sonra üzerinde küçük bir dişli var, aynen benim üzerinde altılık bir küçük dişli var. O altılık dişli 48'lik bir dişliye kuplar şeklinde bağlı. O relik diye oluyor. Relik üzerinde bir altılık daha var. Oradan taksit diline geçiyoruz. Taksit dili aslında makaranın olduğu dildir. O taksit dilinde de 54 dişli bir sistem var. Şimdi yandan bakarsanız bu sistem diyor. Taş gibi, ondan sonra 48 dişli, ondan sonra yukarıda 6 dişli var, ondan sonra 48, 6, 54 ve makaraya geliyoruz. Şimdi makaranın üzerine 2 tane ağırlık var. Onun 2 tane olmasının nedeni kolaylık olsun diye. Çünkü bir tanesi daha ağır, o tarafa doğru dönüyor. Tekrar kurmak istediğinizde küçüğünü yakalıyorsunuz, aşağıya doğru çekiyorsunuz. Çünkü bunlar duvar saatleri. Çünkü bir yere rapt etmek lazım. Aşağı çekiyoruz. Şimdi göstergelerde işte taksit birinin devam ederseniz 8 dişli sekiz dişi olan bir dişli daha var. O da bir 24 dişliye bağlı. Ve dışarı doğru çıkan bir gösterge var. Göstergeyi sağ tarafa çizdim ben. Burada 1'den 12'ye kadar saatler gözüküyor. Yani hesabı da yaptık. Hesap da tutuyor. Her şey doğru. Gerçekten küçük ayarlarla o ağırlıkları yukarıda ayarlamak suretiyle yani aktarımları da koyarsınız. Midyeyi koyarsınız. Dişli aktarımları doğru. Ne kadar gerçekten 12 saatte bir tur atan bir gösterge indirgemiş olabilirsiniz hareketi. Evet. Şimdi burada yavaş yavaş takvitinin buluşları gelmeye başlıyor. Bu orijinal çizimde sol tarafta bu dişlilerin nasıl yaptığını öğreniyoruz. Bir dişli ilişkilerinin tarzında kullanılan esas çiftleri diye bir cetvelden bahsediyor. Eğer diş aralığı, biz ona hak veririz mühendislikte. D dişli çapı ve N diş sayısı ise diş çevresi. Pi çarpı D'dir. Bu da N çarpı N olur. Gördüğünüz gibi pi de pi'yi tıpkı Aristo gibi 22 bölü 7 alıyor. Yani 3, 14, 16 diye bizim kullandığımız sayıyı 22 bölü 7 alıyor. Bu yaklaşık tabii. Onu yerine koyarsanız D bölü A eşittir N çarpı 7 bölü 22 oranına varıyor. Demek ki baştan itibaren seçilmesi gereken bir harfe var. O işte sahibi yapan kişinin o harfeyi seçmesi gerekiyor. Ne kadar büyük olacak onunla ilgili. Yani bir milyon civarında seçiliyor. Bu hesaplar yapılmaya başlanıyor. İşte mesela 36 dişi için o zaman D1 bölü H hesaplandığı zaman 11 bölü 45 çıkıyor. Daha doğrusu eğer 16 dişi şey yapmak istiyorsanız o 16'yı da bir yere koyduğunuz zaman burası 5 oluyor. Yani D2'de 5 çarpı H oluyor. Yani bu dişinin çapı harfeye bağlı olarak elde edilmiş. Çok mühendislerle yaklaşımıyla, çok güzel bir yaklaşımla. Ama bunu tabii kimden öğrendi, nasıl öğrendi bunu bilmiyoruz. Ustası gibi belki diğer kitaplarını incelerken çıkacak. Belki aynı ustalarda yazmış olabilir. Bilemedim. Aynı şekilde mesela kendisi verdiği örnekte işte başka bir şey yaptığınız zaman başka sayılar görüyorsunuz tabii. Ondan sonra bu ikisinin oranı buna aktarım diyoruz. U, o Almanca'da bir übertragen kelimesinden gelir. Mühendislikte kullanılır. M1 bölü M2 dişlerin diş sayılarının oranı şüphesiz çapların oranına eşittir. 36 bölü 16, 9 bölü 4, 2 bölü 25. Yani bunun gibi hesabı yapıyor. Ve bunu yaparken de o cetvelden yarar alıyor. O cetveli de biraz daha göstermiş size kitabını çizmiş. Şimdi Fuat Sezgin koleksiyonunda bu saatle ilgili koleksiyon var, katalogda var. İslam Bilim Müzesi'nde Stresstane tarafından. Ben biliyorum, kendisi de söylüyordu. Bir yerlerde kendisinden işittiğimi hatırlıyorum. Dedi ki, ben her saatleri saatçılara yaptırdım dedi. İsviçre'de saatçılara yaptırdım dedi. O ondan yapmış olduğu bir imitasyon. Son yıllarda Türkiye'de de yapanlar çıktı. O bozuk kitaptan bile sonunda bir saati inat etti, bir şeyler türetmeye başardı. Bir başka bir imitasyon. Yani aynı imitasyonun arkadan görünüşü, gördüğünüz gibi. Aynı bütün elemanlar burada var. Ondan sonra burada şimdi ilk başta size Gauss'la ilgili olan ilişkisine geliyorum. Burada çok ilginç bir şekilde şöyle bir cümleyle başlıyor. Diyor ki, vuruş mekanizması diyor, eğer vuruş sayısı neyse diyor, o zaman diyor, bu saat diyor, vuruş sayısının yarısı bir artı fazlasının çarpımını kadar bulur diyor. Bu benim ilk başta Gauss'a atfedilen formülün ta kendisi. Aynen formülü veriyor. Ondan sonra örnek olarak mesela 12 oluşturuyor. Bir saat alalım diyor. Yani birden 12'ye kadar birden 12'ye kadar kaç tane oluş olur? Bunu hesaplıyor. Ne 12 olduğunda o zaman 12 yarısı çarpı 12 artı 1, 6 çarpı 13, 78 defa bulunur diyor. Burada formülü kullanıyor. Eğer diyor, 24 kişi alarsa diyor, ikinci olarak bir örnek alıyor. Birden 24'e kadar sayıların toplamı 24 bölü 2, 24 artı 1, 12, 25, 300. 300 defa vurması lazım. Şimdi diyeceksiniz ki bunu nerede kullanıyor? Bunu bu saatin mekanizmasını tasarlarken kullanıyor. Şöyle kullanıyor, bir şey yaklaşımı var. Diyor ki, işte bu vuruş mekanizmasının orijinal çizimleri. Bu orijinal çizimleri tabii biraz daha bu asistiyon kitabında olan bir şekilde getirirsek bu ilişkiler ilişki takımlarıyla ifade ediyoruz. Ve sistemin 12'ye kadar sürekli her seferinde olması için bir kilit diski diye disk yapıyoruz. Bu kilit diskini uzun uzun anlatıyor. Bunu taksitten aldığı bir komutla tetikliyor. Ve her seferinde önce bir kere sonra iki defa, sonra üç defa, dört defa, beş defa, 12'ye kadar çalmasını, ondan sonra tekrar birden başlayarak 12'ye kadar gece, gündüz, gece, gündüz, gece, 12'ye kadar bitmesi, çalmasını neden alıyor. Bu mekanizma işte bir yıl bilgilerden, işçilerden oluşuyor. Bunun gösterimi de burada. En tepede bu sistemin fazla hızlı dönmemesi için tabii bunun enerjisi şu aşağıda gördüğünüz makaradan geliyor. Bu ikinci bir makara. İki makara var. Bir tanesi saatin sadece konumunu gösteren, yani birden 12'ye kadar. Bir de bu vuruş mekanizmasının tetikleyen kısım içinde o hareketi sağlayan bir yelpaze var. Yavaşlatan bir sistem var. Ondan sonra görmüş olduğunuz şu sıradan gelen dişliler var ve çekiş var. En sonunda gördüğünüz gibi 4 numaralı bilmek bir taşıyıcı diyoruz ona. Taşıyıcı bilimindeki çubuklar var. 6 tane çubuk var ve 6 çubuk bir kol tarafından kaldırılıyor, bırakılıyor, kaldırılıyor, bırakılıyor. Her seferinde dan, dan, bunun çarpma sayısı da biraz evvel hesapladığı sayı cinsinden elde etmek için o sayıyı matematiksel olarak irdeliyor. Nasıl irdeliyor? Ona bakalım. Bu dişi takımlarını aktarımı o kadar enteresan değil. Şöyle diyor. Yanık donanımlı saatlerdeki 12 yılan saatlere yanık donanımlı diyor. 78 adet konuşun ikili çarpmanlarını hesaplıyor. Matematiksel olarak. Yani 2 çarpı 39, 3 çarpı 26 ve 6 çarpı 13. Bunlar arasında kök 28'de en yakın olan 8,83 sayısına en yakın ikili çarpmanın 6,13 olduğunu hesaplıyor. Son dişlideki 6 çubuğu buradaki 6'ya göre seçiyor. Ve aradaki milleri de aradaki dönüş sayılarında onların katları cinsinden hesaplıyor. Taşıyıcıda 6 dikme bulunduğuna göre yuvarlağın her dolanımından yuvarlağın bir çemdiği ve yelpazenin 42 dolanımı karşı düşüyor diyor ve hesabı sonlandırıyor. Aynı şeyi tabi 22'lik yani tam dolanımlı saatler içinde şimdi kısaca biliyorum uzattım. Zemberekli saatleri de görelim. Zemberekli saatler bu görmüş olduğunuz zemberekli yararlanarak buluyor. Şu aşağıda gördüğünüz kutunun içinde bir zemberek var. Bu oyuncaklarda olduğu gibi bir zemberek. Kurular elde ediyor. Yani hepiniz görmüşsünüzdür. Küçük çocukların otomobillere vardır. Durarsınız, bırakırsınız. Yerde gider gider. Önce çok hızlı gider, sonra gittikçe yavaşlar. O zemberin en başta çok fazla bir kuvvet uygulamasından ondan sonra gittikçe yavaşlar ve durur yerde. İşte onu dengelemek için burada sağ tarafta füze dedikleri şu makara yapılıyor. Önce çok küçük bir kuvvet bulup bu boşalmış hali, ondan sonra gittikçe daha büyük bir kuvvet kuruluyla sarılıyor. Böylece saatin bütün baştan sonuna kadar zemberin her aynı eşit momentin uygulaması sağlanmış oluyor. Bu çok ilginç bir şey, ilginç bir uygulama. Bunu Avrupalıların bulduğunu ben daha önceki başka kitaplardan okumuştum ama bu saatlerde kullanılan bir zemberekli saatlerde kullanılan bir dengeleme usulü bu. Evet. Bu zemberekli mekanik saatlerin modelleri. Bu modeli Özlerman ve Fühling diye bir kişi, yani şirket ismini bilmiyorum, buna yaptırmış. Bu ise İspanya'da yaptırdığı bir model. Gene zemberekli saat. Şimdi tabii ben takvimin sonunu şöyle bağlamıştım. Bu bizim Teknik Üniversitesi'nin tarihi de tabii çok ilgili. Biliyorsunuz işte bununla ilgili şeyler var, minyatürler var. İstanbul'da bir süzülerek yeri yıldız görünüyor. Bu yıldız gözüktüğü zaman uğursuzluk gelir diye bir söylenti var eskiden beri. Süzülerek görülüyor. Takvim bunu fayda alıyor. Kusurlarıyla ölçüyor. Fakat hatta detaylarını çiziyor. Bu çizimler de var minyatürlerde. Süzülerek görüldüğü yıldızın çizimi. Fakat bildiğiniz gibi padişah kendi tahtını kurtarmak için bir ferman çıkarıyor. Gözlem yapmak uğursuzdur ve yıldızları eserlerimizi üstad çağırmaya, tahtından dinlenmeye cüret etmek vahimdir ve sonuçları kesindir. Bu işe başlayan hiçbir ülke yoktur ki bayındırken merak olmasının ve devlet yapısını eşin derdi geçirmesin. Bu Kadızade Ahmet Şevketin Efendi'nin bir fetvası oluyor ve bunun üzerine yıkı çıkıyor ve hastane yıkıldı. Ondan sonraki hayatı bizim gibi karanlık. Tek bir şeyin küsmüş olduğunu ve tek bir şey de yapmamış olduğunu ve öldüğünü tahmin ediyoruz. Fakat bunun neticesinde Osmanlı toplumunda bunun gibi bazı başka olaylar da oluyor. Çok büyük bir hata yapılıyor. Bu tarihten sonra geleneksel medrese eğitiminden matematik, geometri, astronomi ve genel temel bilimler düşük düzeyde ve ancak dini uygulamalarda zaman ve yer tayini gerekli olduğu kadar eğitimleri başlıyor. Bence Osmanlı yani benim tezimdir. Ben hep öğrencilerime bunu anlatmaya çalışırım. Bu temel bilimlerin medrese eğitiminden gittikçe daha az ele alınması çok büyük bir hataydı. Bu hata sonucunda toplum kendini yenileyemez, yenilikleri takip edemez bir duruma düştü. Ve bizim işte duraklama, yenileme görevimiz buna rastlıyor. Bunun son noktası bildiği gibi Çeşme yenilgisi oluyor. 1768'de Osmanlı-Rus Savaşı oluyor ve 6-7 Temmuz gecesi de Çeşme'de donanmamız Ruslar tarafından yapılıyor. Bu yapma işi şöyle oluyor. Rus donanması işte Petersburg'dan geliyor, Cebelitarlı geçiyor, ondan sonra Ege'ye geliyor. Fakat Osmanlı donanması o dönemin en büyük ikinci donanması, birincisi İngiliz donanması, ikincisi bizimki. Fakat kantal bir donanma. Seyirsefer halinde atıcılık yapamayan bir yapısı var. Korkan, bilemiyorum ben bazı tarihçiler biliyordu da işte göze almadı da gibi şeyler de şey yapıyorlar ama bu da Çeşme Limanı'na sığınıyorlar ve bekliyorlar. Onlar dolaşsın diyorlar. Nasılsa bizi gelip duramazlar çünkü bataryalar var, topçular var. Bu Çeşme Limanı'nı görüyorsunuz. Osmanlı donanması kırmızı donanma. Beyaz sarı olanların da Rus donanması. Orada bekliyorlar. Sonra Rus amirali şöyle bir toplantı yapıyor. Diyor ki bunlara diyor bir tane yangın gemisi yollayalım diyor. Çeşme biliyorsunuz çok rüzgarlı bir yerdir. Deniz dolu bir rüzgarı vardır. Geceleyin içi barut dolu bir gemiyi limandan içeri yolluyorlar. Son dakikada onu yollayanlar geriye dönüyor. Ve burada bir yangın çıkarıyorlar. Ve bu yangın sonucunda da koskoca donanma yok, yanıyor. Bunun çok güzel temsili resmi var. Rus Sarayı'na, Yazlık Sarayı'na. Düşünebiliyor musunuz? Savaşmamış, korkak bir donanma bir gecede yok oluyor. Dünyanın en büyük donanmalarından biri. Bu tabii Osmanlı toplumunda müthiş bir balyoz etkisi yapıyor ve bunun neticesinde yenileşme hareketleri başlıyor. Ben bunu özellikle kendi öğrencilerim için anlatıyorum. Çünkü bizim mühendishanenin kurulması da bu olayın neticesinde oluyor. Bizim rozetlerimizde 1773 liraya yazar, aslında 75'te mühendishane kuruluyor. Ve diyorlar ki teknolojiyi biz kaçırdık, bunu tekrar edinmemiz lazım deniyor. Ve bu yenileme hareketleri, tazimat, 3. Mustafa İslahat hareketleri, 1. Abdülhamit. Yani bu arada belki şunu söyleyebilirim, bir tek gemi kurtuluyor. O kurtulan gemi de en köşede duran ve bu işi çok tehlikeli olduğunu sezinleyen bir amiral. O da o zamanlar Hüsamettin Paşa isimli gemi. O baş kaptanı da Cezayir Hasan Paşa. Cezayir Hasan Paşa oradan kurtulan tek kişi, tek gemi. Ve bu bebi geri geliyor, İstanbul'a geliyor ve tamam hemen donanmanın başına getiriliyor. Cezayir Azambaşı uzun süre bu istihdam hareketlerini başlatan kişi oluyor. Donanmayı tekrar kuran kişi oluyor. Evet. Bir aslanla dolaşan enteresan bir kişi. Gerçek bir aslan. O kadar beslemiş ki aslan sağa sola bakmıyor yani. Ama herkes de korkudan ne yapacağını bilemiyor. Evet. Sonra dinliyorum. İşte 3. Selim, 4. Mustafa, 2. Mahmut. Şimdi mühendishanenin kuruluşu bizim için çok önemli. Mühendis yeni mühendishane binasının yapılışı Abdülhakim Yönel'de. Ondan sonra işte Darülfünun'un kuruluşu, İstanbul Üniversitesi'nin yani ilk üniversitesi bu binadaydı. Ayasofya'nın yanındaydı. Kıyıdan biraz fazla bir şekilde Ayasofya'ya bastırdığı için yandıktan sonra tekrar inşa edilmedi. Ama yani bu kadar büyük bir müessesenin, binanın yapılması bile bu işe ne kadar önem verdiklerini anlıyoruz. Bu arada bir aydınlatma çağı geçti. Osmanlı uyurken 1770'li yılına kadar bu ara Gutenberg matbaayı buldu. Galileo teleskopu buldu. Descartes geometriyi buldu. Newton F eşittir M'a formülünü yazdı. Leibniz diferansiyel hesabı yaptı. Öğlerde bildiğimiz kompleks sayıları matematiğe entegre etti. Bütün bunlara öğrenilmesi gerekiyordu. Bunun içinde mühendishaneler, işte Harbiye'nin kuruluşu, yeni bir ordunun kuruluşu. Yani bu hareket şüphesiz ki bana kalırsa Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar ve Atatürk'e kadar bu şekilde devam etti. Böylece bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sorularınıza hazırım.